Saffat 15. Sohbet 31 Aralık 2017 41. ayetten itibaren. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi sıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfik illa billah. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fehel min müddekir. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, Saffat suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta güzel bir yerde kaldık, 40. ayette. İlla ibadillahil muhlasin diyordu. Müstesna olmak üzere kim? Allah'ın kulları. Nasıl kullar? El muhlasin. İhlasa erdirilmiş. İhlaslı ama ihlasa erdirilmiş daha doğru bir mana. Neden istisnaydı bu? Bir önceki ayetlerde elbette, 38. ayette elbette siz elim, yani acıklı azabı tadanlardan olacaksınız, tadanlardansınız diyordu. Buradan bir grup istisna ediliyor. Biliyorsunuz Arapçada istisna çok kullanılan bir şeydir. Ana formülde de istisna var. En ana formül hangisi? La ilahe illallah. İlla istisnadır. Yani önce bir şey söylerseniz, sonra illa diye onu, sonrasını gelen kısmı, ilk gelen kısımdan ne yaparsınız? İstisna edersiniz, ayırırsınız onlar diye. Bu Arapçada çok kullanılan bir kalıp. Burada da önce herkes için neredeyse siz elim azabı tadacaksınız diyor. Rabbim bir grubu istisna ediyor. İstisna ettiği grup 40'ta hangisiydi? İbadallah. Allah'ın kulları. Bunu nasıl demiştik? Allah'ın kulları çok sıcak, çok özel bir ifade. Fecir suresinin o son ayetlerinde de söylemiştik. Ey mutmain olmuş nefis, gir cennete diyordu. Gir kullarımın içine. Orada kullarım ifadesi, buradaki Allah'ın kulları gibi ifade. Bir de muhlasığınla ne yapılmış? Sıfatlandırılmış. Nasıl kullar? Muhlas kullar. Bugün nasip olursa inşallah o muhlas şeyini açıklayacağız. Muhlas kelimesini Arapça bilenler bilir. Kökü halasa. Ha le sa. Yani Türkçede de kullanılıyor. Halis. Hani halis zeytinyağı falan deniyor ya bu. Halis süt deniyor bu şeylerden. Bu nasıl muhlas haline gelmiş? Biraz teknik açıklama yapayım. Zaten biraz sonra detaylandırırken bu kendiliğinden ortaya çıkacak. İf'al vezninde ismi fail. Muhlas, bir de muhlis var. Muhlis, muhlas. Muhlis olsaydı ismi fail olurdu. Muhlas olunca ne oluyor? İsmi meful oluyor. Yani ismi fail değil, ismi meful. Farkı ne? Birisi ihlasa erdirilmiş, birisi ihlas etmiş. Yani ihlası yapan, ihlasa ulaşan, ihlas gayretinde olan şeklinde bir şey. Bunun da çoğul yapısı muhlisune muhlisine, biliyorsunuz. Muhlasune muhlasine çoğul olarak da bu geçiyor. Bu teknik bilgiyi verdikten sonra şimdi anlayacağımız şeye getirelim. Şimdi ihlas kelimesi ve halis kelimelerine değinelim. Halis kelimesini müfredattan baktım. Ragıp el-İsfahani'nin müfredat diye bir sözlüğü var. Kur'an terimlerini çok güzel açıklıyor. Kur'an mealiyle ve biraz Arapça ile ilgilenen herkesin elinde bulunması gereken bir kaynak. Özellikle Pınar Yayınları'nın var, o güzel. Neden? Arkasına bir tane fihrist konmuş. Fihristen kelimeye ulaşması daha kolay. Neden Radikal İsfahani? Kur'an'da geçen bütün kelimeleri köklerine göre sınıflandırılmış ve mana farklılıklarını da belirtmiş. Benim en çok hoşuma giden de yakın kavramlarıyla beraber ayırmış. Yani birbirine yakın olan kavramlardan farkı şudur diyerek açıklamış. Zaten bu da en çok ihtiyaç olunan şeylerden birisi. Hadis kelimesi için diyor ki, hadis kelimesi saf kelimesinden farklıdır diyor. Bizde de Türkçe'de değil mi? Safla halis sorsan çok ayırt edilemez. Fark şöyle, saf ilk başından beri saf, katışıksız anlamından. Ama halis daha sonradan saflaştırılmış. Yani biz buna arındırılmış diyebiliriz. Rafine edilmiş diyebiliriz. Çok yakın kavramlar. Ama neden önemli? Neden Rabbim burada hani bu gibi yerlerde saf kullanmamış da halis kullanmış? Bunun bir özelliği var. Zaten Hazret kendisi de o bakımdan manaya gittiği için önemli olduğunu düşünerek onu yazmıştır. Ben bu şey kavramını, halis kavramını Nahl suresi 66. ayetten anladım. Daha doğrusu ben değil, bir arkadaş geldi dedi ki, hocamız dedi halis ihlas kavramını açıklarken Nahl 66'dan faydalandı dedi. Hemen açtım oraya. Gerçekten de çok ilginç bir ifade var. Bir açalım bir zahmet orayı. Nahl suresi 66. ayet. Nahl suresi. Evet. Allah semadan su indirdi. Onunla arza ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz bunda dinleyen kavim için ibretler vardır. Bu 65'ti. Ve şüphesiz sizin için evcil hayvanlarda da ibret vardır. O şeyden size içiriyoruz. O şeyden size içiriyoruz. Burası önemli. Karnındaki işkembe pisliği ile kan arasından içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis süt veriyoruz. Devam ediyor. Burası önemli. İçenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis süt veriyoruz. Şimdi önceki kısmına bakın. Kanındaki işkembe pisliği, yani pislik diyelim buna, pislik ile kan arasından. Min beyni fersin ve demin. Dem kan demek. Biliyorsunuz demli çay diyoruz. Türkçede de şey olmuş. Dem kan demek. Fers. Pertekseyli olan fers kelimesi de pislik. Niye burayla alakalı? Bakın yapıya bakın. Bir tarafta pislik düşünün. Bir tarafta kan düşünün. Hani hayvanın yapısını düşünün. Şeyden. Arasından süt akıyor. Rabbim neyi örnek veriyor burada? Bak iki tane pislik konusu yan yana ama tertemiz, içiminde kolay, saf bir sütü bunların arasından geçirerek akıtıyoruz. Yani ne diyor? Pisliklere bulaşmadan halis bir şekilde akıyor diyor. Tekrar ediyorum ya Rabbim ne diyor? Pislik ile kan arasından onlara bulaşmayan, bulaşmamaya vurgu var burada. Halis süt akıtıyoruz. Yani bulaşmama vurgusu varıyor. Yani arı, halis, rafine vurgusunu yapıyor. Hemen burada beni bir şey çağrıştırdı. Bir hadis çağrıştırdı. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefis diyor kişinin damarlarında dolaşan kan gibidir diyor. Yani kişinin iç bünyesinde neredeyse aynı. Bu kan bana buradan nefsi çağrıştırdı. Bir de şeytanın pislik atmaları gibi Kur'an'da ifadeler görmüşsünüzdür. O pislik kısmı bana da şeytanı çağrıştırdı. Bunu kendi bünyemiz olarak düşünürseniz diyor ki sizin bünyenizde nefis var ve sizin bünyenizde şeytan vesvesesi var. Bir de kendi düşünceleriniz var. Sizin içinize gelen, aklınıza gelen düşünceler, sesler, sesler. Hepimize biliyorsunuz aklımıza bir sürü düşünce geliyor. Dikkat et diyor Resulullah o şeyle, ifadesiyle. Hepsi kendinden arı, saf kendi düşüncen olmayabilir. Bunları ayırt et. Nefsinden de gelebilir bunlar. Şeytanın vesvesesi de olabilir. Bunu ayırt et. Kendi düşünceni bir halis kıl diyor. Bu çok önemli bir konu. Ben bir rüya görmüştüm yıllar önce. Akrabalarıma böyle hani hadi ayeti okudum. Diyorum ki akrabalarından başla tebliğ ediyor. Ben de çevremdeki akrabalara zor da bir iştir. Tebliğ ediyorsunuz elinizden geldiğince. Bir akrabam vardı. İsmini vermeyeyim. Onu rüyamda gördüm. Bu konuyu anlatıyorum. Diyorum ki bak senin düşünceler geliyor ya aklına diyorum içinde. Bunların hepsi sen değilsin diyorum. Gözleri açılıyor. Nasıl ya diyor. Yani bir tek düşünce yok mu diyor. Ben değil miyim diyor. Yani bu çoklu yapıyı rüyada idrak ediyor. Biz de böyle pozitif ve negatif birçok düşünce sesi kafamızda, içimizde yer ediyor. Bir sürü düşünce kalabalığı. Sen bunlardan ayırt edeceksin. Ayırt etmekle yükümlüsün. Ayırt ettiğin kadar, ayırt ettiğin takdirde doğru düşünceyi bulma şansın var. Vesveseyle ilgili şunu söyleyeceğim. Vesvese sadece hani böyle abdestin olmadı, yeniden al, işte elini yıkamadın falan şeklinde değil. O da var. Fakat teknolojisi, şeytanın asıl teknolojisi beyine. Düşüncelerimize, fikriyatımıza. Niye şu şöyle olsun ki, niye böyle olmasın? Bir şükredersin, doğru bir şükre şekledersin. Hemen onu abarttırır, başka yönlere çeker, bir de farklı yapar. Sen onu eğer şeytandan gelen bir bozma eylemi olarak görmezsen peşine takılıp gidersin. Doğru bir şeyi yakalamışsındır. Ama onu kulp takmasıyla, abarttırmasıyla ya da yanlış yöne çekmesiyle yemlersin. Çünkü onun amacı bir şekilde kandırmak. Şeyi, Adem atamızı cennette vesveseyle kandırmadı ki. Yani bizim anladığımız şekilde göğüse gelen vesveseyle kandırmadı ki. Akıl oyunlarıyla kandırdı. Rabbimin sana şu ağaca yaklaşmamasına yaklaşmasını neden yasak ettiğine delalet edeyim mi diye. Bir de yemin ediyor. Yani akıl oyunlarıyla gidiyor. Ama nefis öyle değil. Nefisin haz alma mantığı var. Yap yap yap. Et et et. İstiyorum istiyorum istiyorum. Bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Yani pozitifleri yapmamak konusunda, negatifleri de yapmak konusunda ısrarcı tavırları var. Yani konumuz nefis terbiyesi, şeytan falan değil. Sadece biraz genişletmek arasında yaptım. İşte bu şeyde kendi düşünceni yakalarsan arındırmış oluyorsun. Arı bir hale getiriyorsun. Bu mekanizmanın ne kadar ciddi olduğuyla ilgili bir ayet size söylemek istiyorum. Evet, Hac suresi 52. ayeti okuyorum. Senden önce bir peygamber ve nebi göndermedik ki o bir şey temenni ettiği vakit onun temenni ettiğine şeytan bir şey katmak istemesin. Hemen Allah şeytanın kattığı şeyi giderir. Sonra Allah ayetlerini muhkem kılar. Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Alimdir, hakimdir. Devam. Şeytanın bırakacağı fitne ancak kalplerinde hastalık olan ve kalpleri katı olanların üzerine etki yapar. Gerçekten zalimler uzak bir ayrılık içindedirler. Bunlar beni çok etkilemişti. Yani bırakın bizim gibi işini zorla idare eden Müslümanları. Senden önce bir peygamber ve nebi göndermedik ki diyor. O bir şey temenni ettiği vakitte, onun temenni ettiği şeye şeytan bir şey katmak istemez. Kişiler diyor ki mesela, duymuşsunuzdur ya, ben namaz kılmayı bıraktım. Neden? Ya şeytan benimle öyle uğraşıyor ki, öyle kötü şeyler söyletiyor ki aklıma diyor öyle şeyler. Onlardan uzak durmak için namazı bıraktım diyor. Sizin başınıza da gelmiş olabilir. O kötü sözler, kötü düşünceler çevrenizde de olabilir. Ben diyor ki o göbek az sevin diyorum. Olur mu öyle şey diyorum. Demek ki sen değerlisin diyorum Allah indinde. Anlayamıyor. Neden? Bu ayeti gösteriyorum. Yani koskoca Allah'ın nebi ve resullerine şeytan fitne ile geliyor. Fitne düşüncesiyle geliyor. Biz kimiz ki? Nebi ve resule geldiğine göre ya da o kişiye geldiği zaman kıymetlisin. Meyveli ağaç. taşlanır. Şeytan meyhanede olmaz ki. Meyhanede zaten işini götürüyor. Camide olur. Hacda olur. Müminleri birbirine düşünecek. Senin ihlasına zeval getirecek. Onunla uğraşacak. Nebilerin ve Resullerin bile şeyini yapıyor. Bu şu anlama gelmesin. Yani bu vahye zeval mi geliyor? Hadi Allah-u Teala diyor zaten. Ne diyor? Hemen Allah şeytanın kattığı şeyi giderir. Sonra Allah ayetlerini muhkem kılar. Yani Allah'ın koruma ası altında. Bizden beklenen ne? Hemen bunun şeytandan gelip gelmediğini anlamak. Anladığın takdirde işte ne yapmış oluyorsun? Düşünceni saflaştırmış oluyorsun. Halis hale getirmiş durumda oluyorsun. Hemen burada ihlas halis arasındaki farka gireyim. Biraz Arapçaya gireceğim ama. Halese kendiliğinden saf olma durumu. İhlas, bunu Arapça bilenler bilir, ifal babıdır. Bir şeyi o hale getirmek. Mesela haraca çıkmak Arapçada. Evet. İhraç çıkartmak, başka bir şeyi o hale getirmek. Yani halis bir şeyin mevcudiyetinde saf olması, ihlas onu saf haline getirme. Neden ihlas deniliyor burada? Yani sen onu yapacaksın. Sen o hale getireceksin. Neye yapacaksın? Düşüncelerini, duygu ve düşüncelerini saf hale getireceksin. İşte bu ihlas oluyor. Bakın buradan şeye geçeceğim, Fatiha suresine. Neden Fatiha suresine ihlas denmiş? Fatiha suresinin içerisinde ihlas kelimesi geçmiyor. Ama buna rağmen, yani sen, affedin ben Fatiha mı dedim? İhlas suresi affedersiniz. Kul huvallahu ehad. Neden ihlas deniyor ona? İçinde geçmediği halde sen o ayetleri anladığında en saf, en arı, en arınmış şekilde Allah'a yöneliyorsun. İhlaslı bir şekilde yöneliyorsun da onda. Bu Süleyman Ateş'in tefsirine baktım. Başka düşüncelerden arı olarak Allah'a yönelmek diyor ihlasa. Başka bir şey katmıyorsun yani. Direktman Allah'a ihlaslı bir şekilde, saf, halis bir şekilde yönelmiş oluyorsun. Şimdi bunu neden anlatıyorum bunları? Burada 40. ayette ne diyordu Rabbim? Gelelim Saffat suresine gelelim. İlla ibadallahil muhlasîn. Ancak Allah'ın muhlas kulları, muhles kulları ya da ince okumayla müstesna. Muhles neydi? İsmi mefuldü. Yani Allah ihlaslı hale getiriyor onları. Geçen hafta söylemiştim. Yaklaşık 10 yerde muhlas geçiyor, 10 yerde muhlis geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhlis, kendine ihlaslı olan, ihlaslı olma gayretinde olan. Muhlas ise ihlaslı hale getirilen. Burada hangisi geçiyor? Muhlas. Yani, yok muhlis değil, muhlas geçiyor. Yani Allah'ın ihlaslı hale getirdiği kulları. Bu muhlisten çok daha kıymetli. Muhliste senin gayretin var. Sen iyi ihlaslı olmaya gayretliyorsun. Yani ismi fail olarak davranıyorsun. Muhlasta ise sen o duruma getiriliyorsun. Kim tarafından? Allahu Teala tarafından. Ama bir gayret gerekiyor. Önce sen ihlaslı olmaya gayret ediyorsun. Düşüncelerini, yönelişini samimi bir şekilde sadece Allah'a, başka bir şey fikre katmadan yapmaya çalışıyorsun. Ha, şunu da söyleyeyim. Genellikle yani ben biraz daha teferruatına gerek bu ihlas kavramını açıklıyorum. Genel klasik anlamıyla ihlas samimiyet demektir. Yani başka çıkarların, başka düşüncelerin olmadan sadece Allah rızası için yönelmek demektir. Hani bunu bildiğinizi düşünerek bunun üzerine söylüyorum. Daha teferruatıyla anlatmaya çalışıyorum mekanizmayı. Ama yani ihlaslı kul deyince samimi kul anlaşılır. Ne ihlaslı bir kul. Yani para kaygısı yok, dini, Kur'an'ı para için yapmıyor. Sadece Allah için yapıyor. Mevki için yapmıyor. Bana alim desinler diye yapmıyor. Allah rızası için. Önce kendi nefsini düzeltmek için. Hatta cennet için yapmıyor. Biraz çıta yüksek ama hatta cennet için yapmıyor. Yunus Emre'nin dediği gibi ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni diyor. Yani burada cenneti küçümsemiyor haşa. Allah'ın Resulü'nün gireceği yer. Ezan duasından sonra biz onu vesileye koy diye dua ediyoruz. Ama ondan daha üstü var. Allah'ın rızası var, Allah'ın zatı var, ona yöneliş var. Onu talep ediyor. Çıta yüksek. Hani cennete girmek talebiyle yapmak yanlış bir şey değil. Ama daha doğruları var. Daha üst kategoriler var. Onu anlatmak şeklinde söylüyorum. Hatta Allah-u Teala kendisi söylüyor ayet-i kerimede. Cennet nimetleri sayıyor, sayıyor, sayıyor. Size bunlardan daha üstününü söyleyeyim mi diyor. Allah'ın rızası. Yani kendisi, Allah-u Teala'nın kendisi ifade ediyor bunda. O anlamda hani arkadaş dedi cennet için yapıyorlar diye. Ya da sevap için yapılıyor. Yanlış bir şey mi? Ama sevabı para gibi görürsen cennet parası. Ah şunu yaptım şimdi Rabbim bana 5 lira gönderdi. Şunu yaptım 10 lira. Ah şu çok kıymetli. Allah yine verir. Ama bir anlamda daha üst şeyleri ıskalamış oluyorsunuz. Daha ihlaslı davranıştan, yönelmeden ıskalamış oluyorsunuz. Yani Rabbim yine karşılığını veriyor ama samimi Müslüman sadece Allah için. Olması gereken zaten bu diye yapar. Mesela bir arkadaşınız sizden borç istiyor. Ya da bir fakire yardım ediyorsunuz. Aha bu sevap çok kıymetli. Bunu yapayım da değer kazanayım şeklinde değil de. Ya bu bir mümin kardeşimiz. Tabii ki ben bunun sıkıntısına gidermesine yardım olacağım. Tabii ki ona fakire. Ya Allah zaten razı olur. Buna üstlük veriyor. Sevap niye? Teşvik. Çocuğunuzun ders çalışması gerekir normalde. Ya ben bir talebeyim. Talebenin gereği ders çalışmaktır. Oturup yapması lazım. Ama yapmıyor. Diyorsun ki bak yaparsan sana ödüllendireceğim. Kendince belirleyeceğim bir mükafat veriyorsun. Onunla oturuyor derse. Ama asıl ihlas ne? Zaten olması gereken bu. Benim yapmam gereken bu der. Hani kulluğa getirin bunu. İhlaslı kulluğa getirin farklı. O anlamda ihlas biraz daha samimi üst kata göre. Bu anlamda değerlendirirsek ne demiştik? Saf olma durumu. Başka şeylerden uzak tutma. Yok ya ben Allah rızası için yapıyorum. Yani bu cenneti istemiyorum, sevabı istemiyorum anlamında değil. Ahirette gramına, zerresine bizim ihtiyacımız olacak. Miskale zerretin diyor ya, terazinin biraz daha ağır gelmesi için oradan nasıl bir şeyde bulunacağız ayrı. Ama asıl olması gerekenden bahsediyorum. Bir ayet var, onu söylemek istiyorum. Evet, Yusuf suresi 54. ayet. Ne diyor ayette orada? Melik dedi ki, getirin onu bana kendime, ne diyor meallerde, özel olarak yanıma alayım. Halis bir kişi kılacağım. Buradaki diğer meallere bakıyorum. Onu kendime tahsis edeyim, kendime özel alayım, kendime özel kılayım diyor. Onunla konuşunca dedi ki, sen şüphesiz bugün yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Bu Hazreti Yusuf ile kral arasındaki, melik arasındaki bir konuşma. Niye buraya getirdim? Bakın diyor ki, yani o kadar güzellikler yapıyor ki getirin onu yanıma. Ne diyor? Estahlis hu. Onu kendime halis kılayım diyor. Yani muhlas yapayım diyor. Şey suresindeki. Şüphesiz sen bugün yanımızda ledeyna mekinin emin diyor. Emin bir mekin bir konumdasın diyor. Yani asıl melik Allah-u Teala'dır. Bizim davranışlarımızdan razı olduğu takdirde bizi neyle ödüllendiriliyor? İhlaslı kılmakla. Aynı bu ayette olduğu gibi. O zaman biz ne olmuş oluyoruz? Muhlas olmuş oluyoruz. Ve de Allah indinde kıymetli bir pozisyonda oluyoruz. Yani hani muhlaslık, muhlislikten üstündür dedik ya. Sen muhlise olma gayretinde oluyorsun. Rabbimin hoşuna gidiyor, seni muhlas kılıyor, ihlaslı kılıyor. İşte o zaman Allah'a yakın olanlardan oluyorsun. Bunun nasıl bir avantajı var? Evet, Sad 46'da ne diyor? Şüphesiz biz inna ahlasna, şüphesiz biz ihlaslı kıldık hüm onları ne ile? Bir hadisatin zikra et doğar. Ahiret diyarını temiz bir hasletle zikretmeyi onlara ihlaslı kıldık. Yani Allahu Teala bir kulundan memnun olursa ona ihlas vermekle ikram ediyor. İhlaslı kılıyor, yani muhlas kılıyor. Muhlaslı kılan özellik, kulların özelliği neymiş? Ahiret diyarını, dar orada ahiret, ahiret diyarını ne yapıyormuş? Sürekli zikir ediyormuş, düşünüyormuş, anıyormuş. Yani Allahu Teala bir kula ihlaslı olmakla ikram ettiği takdirde ondaki hasret ne oluyormuş? Hani demiş ya, bil ahireti hum yukinun diyor ya şeyde. Ahirete yukun, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakın, bir özellikle sürekli ahireti düşünen, ona özgü çalışan bir kul haline geliyormuş. Bu Allah'ın ikramı, özellikle bir fazla. Hani dedik ya, muhlisle muhlas arasında fark var diye. Yani ismi fail ile ismi meful arasında. İşte muhlaslı olmaya gayretli olmak lazım. Muhlis olarak muhlaslı olmaya gayret etmek lazım. Çünkü o zaman Allahu Teala sürekli sana samimi olan, doğruya yanlıştan ayıran, sadece Allah'ın rızasına yönelten, ahireti düşünen bir hal olarak sana bu muhlaslı olmayı ikram ediyormuş. Demek ki. Evet, bu ihlaslı kulları olmanın Saffat suresindeki şeyine, Saffat suresine gelirsek tekrar, Saffat suresinde bu diğer ayetten itibaren bu sefer de neden bahsediyor? Cennet nimetlerinden bahsediyor. Bakın 41. ayete, Ulaike lehum rızkun ma'lum fevâikû vehum mükremûn. 43'te beraber fi cenneti naim, cennet nimetli, cennet pardon, naim cennetlerinde. Artık istisna edilen grubun muhlas olmasıyla beraber sahip olacağı, cennette sahip olacağı nimetler anlatılıyor artık. Yani bir kişi muhlas olduğu zaman cennet adayı oluyor. Cennet güzel bir konu değil mi? Bak, güldünüz. Şimdi tabii peşin parayı buldunuz, gülersiniz. Nasrettin Hoca'ya birisine borçlanmış. Uzun zamanda ödeyememiş onu. Demiş ki, ya borcunu ne zaman ödeyeceksin demiş Nasrettin Hoca'ya. Nasrettin Hoca demiş ki, bak demiş, koyunları görüyor musunuz? Onları aldım demiş. Tellerden geçerken demiş, yünleri onlara takılacak. Ben onları biriktireceğim, sonra eğireceğim, yün haline getireceğim ve satacağım, sana da borcunu ödeyeceğim deyince adam gülmeye başlamış. Tabii demiş, peşin parayı buldun, gülersin tabii demiş. Şimdi bizde de cennet şeydi görünce peşin parayı bulduk. Ama daha koyunlarımızın çoğu o tellerden geçip de yünlerinin şey olması gerekiyor yani. Allah cümlemize nasip etsin inşallah. Evet. Ulaike işte onlar. Ulaike işte onlar dediği kim? Muhlas olanlar. Görüyor musunuz? Muhlas olunca sanki cennet. Ama ne kadar yakın. Yani bu müthiş bir müjde gibi geldi bana. Lehum. Lehum ne demek? Onlar için vardır. Ne vardır? Rızkun. Bir rızk vardır. Nasıl bir rızk? Malum. Malum olduğu gibi kullanılır. Malum bir rızklardır. Bu Arapça bilenler için söylüyoruz. Rızkun malum, malum rızk kelimesinin neyi? Sıfatı. Yani onlar için bir rızk vardır. Yine bir Arapça bilgisi gireyim. Burada rızkun kelimesi nekre gelmiş. Marife değil. Yani başına el rızku gelmemiş. Rızkun sonunda tenvin var. Bu ne demekti? Belirsiz. Marife belirli, başına el takısı gelen bir şey belirli, nekre gelen belirsiz. Bir rızık vardır diyor. Bak çok ilginç, malum diyor. Belirli, bilinen ama yine de nekre gelmiş. Yani ehli tarafından ya da Allahi alan tarafından bilinen, bilinen ama sizin bilemeyeceğiniz, tahmin bile edemeyeceğiniz bir rızık. Şimdi rızkın tanımı ne dünyadaki rızkın? Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, tükettiğimiz. Mehmet Güngör hocamız öyle açıklamıştı bize. Yediğimiz, içtiğimiz, giyip tükettiğimiz. Bunun dışındakiler asıl bizim rızkımız değil. O diğerleri süslü bu dünya nimetleri. Neyse bir konu var oraya girmeyeceğim. Konuyu şey yapar. Burada ama bu Bakara suresinde diyor. İnsanlar cennete gittiklerinde şunu diyeceklermiş. Aa bu cennet nimetleri gördüğünde bunlar bizim dünyada da rızıklandırıldıklarımızdanmış diyecekler. Bize bunun mislileri verildi. Aslında tam tersi. Yani asıl olan cennet nimetleri bize bu tarafta dünya olmasına rağmen, edna olması, en aşağı olmasına rağmen, esfele safilin olmasına rağmen yine de cennet nimetlerinden numuneler veriliyor. Ve çok büyük. Ama onların asılları o tarafta. Bize bu tarafta misilleri veriliyor. Şimdi öbür tarafa gidince insanlar şaşıracak. Mesela oranın elması buranın elması gibi değil meyvesi mesela. Biraz sonra meyvelerden geçecek ama bir şeye benziyor. Aa evet dünyada biz bunun benzerliymiştik. Ya aslı bu mu? Vay be nasıl bir şeymiş. Yani dünyadakini biz muhteşem. Hani şükür ehli olarak söylüyorum. Ya ne biçim elma bu bilmem falan beğenmeme durumuyla değil. Ya Allah-u Teala bizi nasıl rızıklandırıyor. Şu elmaya bak. Yine Güngör hocamız bize diyordu ki yemeden önce bir düşünün. Bir bakın ya. Hani Kur'an'da diyor ki kişi yiyeceğine bir baksın. Aman ya Rabbi nasıl bunu böyle bir renkte yaptın? Nasıl şekilde yaptın? Bak üzerinde kırmızı kırmızı nasıl boyadın onu? Şöyle bir ısırıyorsun. Aman ısırırken dişlerine şeyi geliyor. Kütürt. Aman ya Rabbi dişlerimiz bile zevk alıyor. O sırada bakın burun hemen ağzın üstünde. Rabbimizin muradı. Kokusu geliyor. Ya Rabbi nasıl bir koku nasip ettin buna? Biraz sonra tadı geldi. Tükrüğüne karıştı. Damağına yapıştırdın. Yine o Güngör abi bize o tekniği öğretmişti. Bakın diyor ki hemen yutmayın. Bir şey boğazınızdan gelerek onu alarak yutmaya çalışacak. Yani nefsiniz gibi. Damakta tutması zordur. Sabır gerektiriyor. Bir tuttuğunuzda hani damak tadı diyorlar. Bakın dil tadı demiyorlar. Damak tadını alabilmek için dilinle yukarı doğru bastırman gerekiyor. Yutmak istiyor nefis. Sen direniyorsun, sabrediyorsun. Yukarı doğru dayadığında, beyne doğru dayadığında farklı bir şeyler hissediyorsun. Allah'a götürüyorsun o tadı. Allahi bir şeyler var çünkü o tatta. Ondan sonra yutuyorsun. İşte o zaman şükrederek yemiş oluyorsun. Yani öyle şükredenler bile ne diyor? Aa bu bizim dünyada nimetlendirildiklerimizden mi? Ama aslı orada. Şimdi cennet deyince bir konuya girmek istiyorum. Tam diyorum bu hafta bitmeyecek, haftaya da devam edecek. Bayağı hazırlandım ama cennet kavramıyla ilgili bazı bildiklerimi Allah'ın nasip ettiklerini açıklamak istiyorum. Cennet kelimesinin kökü cenene. Cin kelimesinin kökü de burada. Cin, cennet. Ne alaka var? Cenene, cenin de buradan. Anne karnındaki cenin var mı ya? Cenene gizlemek demek. Gizlenmek manasından geliyor. Saklı olan gizli. Cennete bahçe dersek bir manasında bahçe ama Arapçada birkaç bahçeyle ilgili kelime var. Hadika var, ravza var, cennet var. Farkları neymiş? Hadika herhangi bir bahçe. Parklara da hadika diyorlar. Ama ravza, hani Peygamberimizin Medine'deki şeyde bulunan süslü bahçe demekmiş. Yani içinde özellikle havuzu bulunan. Yani herhangi bahçe değil, lüks yani biraz. Cennet ise bahçe ama nasıl bahçe? Gizli kelimesiyle birleştirirsek gizli bahçe. Yani gözlerden uzak, kimsenin görmediği, kişiye mahsus ve özel. Bu çok özel bir ifade geldi bana. Allah-u Teala buraya koyacağını vaat ediyor bize. Aslında biz oradaydık. Biz derken kimi kastediyorum? Hazreti Adem ve Havva'yı, atalarımızı. Aslında biz onların sülgündeydik. Neye göre söylüyorum bunu? Araf suresi 172'de ne diyor? Biz diyor Adem'in belinden zürriyetlerini alıp nefisleri üzerine şahit tutarak onlara sorduğumuzda ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsi beraber ne dediler? Galu dediler. Bela. Evet. Öyle. Sonra ne oldu o zürriyetler? Çıkmış olanlar. Yani bir çokluk hali var. Çokluk hali devam ediyor mu? Hala. Hayır, devam etmiyor. Yine tek olarak Adem var. Demek ki tekrar Adem'in beline o zürriyetler konuldu. Bu şekilde de cennete girdi. Ne dedi cennete girerken? Ey Adem, cennete yerleş. Bazıları diyor ki galübela olayı, Eles meclisi olayı cennette oldu. Öyle olsa yerleş emri olur mu? Üskun diyor. Üskun, mesken tut, iskan et. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Birisi bana der mi? Bakırköy'de iskan et. Hayır, buraya taşınırken oraya iskan et, oraya taşın denir. Mevcut hale denmez. Onun şeyini söyleyeyim. Ve zevceke ve eşinde. Cennete yerleştiler ama sırtındaki insanlık zürriyetiyle beraber. Orada bir emir vardı. Neydi? Şu her şey serbestti. Dilediğinizce yiyip için tek bir yasak vardı. Neydi o? Şu ağaca yaklaşmayın. 7-19'da Araf suresi 19. ayette geçiyor o. Şu ağaca yaklaşmayın. Ama şeytanın vesvesesi ve akıllarını çelmesiyle beraber ne yaptılar? Yaklaştılar ağaca. Şeyde ne diyor? 7-22 ile 20-121'de, yani Araf suresi 22 ve Taha suresi 121'de ne diyor? Yediler diyor. Yemek fiilini söylüyor. Yediler. Yiyince ne oluyor? Kötü yerleri kendilerine açık oldu. Onu cennet yapraklarıyla örttüler ve ne yaptılar? Dünyaya gönderdiler. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum. O beni rahatsız ediyordu uzun zamandır. Şöyle bir iddia var. Bunu aklınıza gelen bazı tefsir alimleri de bunu söylüyor. Bu olay diyor dünyada gerçekleşti. Yani seküler din var ya, seküler illa akla sokulacak şey yapılacak, yani manevi gaybi şeylerden uzak. Bu cennet diyorlar zaten bahçe demek, bu tarafta oldu. İspat olarak da şunu söylüyorlar. Halidine fiha ebede diyorlar ya cennete. Bak diyor ki ayette diyor. Orada sürekli kalacaklar, halit olarak kalacaklar. Çıkarılma yok diyor. Eğer öyle olsaydı Adem ve Havva çıkarılmıydı diyor. Fakat şeyi unutuyorlar. Vakıa 33 geldi burada. Cennet, asıl cennet, vaat edilen cennet nimetlerinden bahsedilirken orada yasaklanmayan meyveden bahsediliyor. Meyveler vardır diyor. Gayrı memnun diyor. Memnu. Yasak edilmemiş. Şimdi Adem'in bulunduğu cennetten kastedilen o olsa yasak edilmemiş meyve olur mu? Allah-u Teala kendisi söylüyor bu ağaca yaklaşmayın diye. Ha, aynı cennet. Farkı ne? Cennet aynı cennet, fakat yasak edildi, dünyaya indirildi, cennet orada duruyor. İnsanlığa diyor ki eğer siz doğru şekilde davranırsanız, benim rızama uygun şekilde gelirseniz ben sizi tekrar o cennete iade edeceğim. Ama artık o vaat edilmiş cennetten bahsediyorum. Vaat edilmiş cennet artık halidine fiha ebede. Ebede ne demek biliyor musunuz? Sürekli olarak demek. Sonsuz olarak demek değil. Sürekli demek. Halidine ne demek biliyor musunuz? Halidine konumunuzun, bir şeyin konumunun değişmemesi demek. Yani çıkartılmamak üzere. Hep öyle olarak. Mesela hep 33 yaşında, hep güzel olarak anlamına geliyor. Ama bu vaat edilmiş cennet. Adem'in ilk şeyi değil. İşte bu vaka 33 de orada onun bana ispatı gibi geldi. Bunu bir yerlerde duyarsanız hani bir vaka 33 aklınızda bulunsun. Bunu söylemek istedim. Şimdi 5-6 dakika var, şu girişi yapayım. Cennet nimetleriyle ilgili bu Saffa suresinin alt taraflarındaki ayetlerin teferruatına şöyle sonra gireriz. Cennet Allah-u Teala'nın ikram yeri. Ama asıl ikram ne biliyor musunuz? Bunu bizi bilmemiz mümkün değildi. Biz bunu buna vakıf olan hocalardan anlıyoruz. Yine Mehmet Güngör hocam söyledi buna. Cennetin en üst nimeti cemalullah. Bir anlamda cennet Allah'ın cemalinin temaşa alanı. Bu bilgi çok kıymetli. Bunu bizim dünyadan bakarak anlamamız çok mümkün değil. Dünyadan Allah-u Teala bizim bildiklerimizde meyve var, ağaçlar var, gölgelikler var, koltuklar var, içi orada ikramlar var falan diye anlatıyor. Ama dünyadan bakarak biraz anlamak zor. Bunu o taraftan bu tarafı değerlendirip de burada sahip olduğumuz nimetlerden vay be biz bunun çok sulandırılmışını, çok çok basite indirilmişini, çok çok azaltılmışını tadıyormuşuz. Meğerse bunun çokça fazlalarıyla cennetteymiş derseniz çok daha doğru anlaşılıyor. Farkını anlıyor musunuz? Yani bunu şuna benzettik. Mesela Keban Barajı'nda bir elektrik santralinde çok yüksek voltajda elektrik var değil mi? Bunun aza indirilmiş şekli bile evimize gelen kısmı bile 220. Parmağınızla dokunabilir misiniz ona? Anında ölürsünüz. Elektrik kötü bir şey mi? Hayır. Ama onun o şiddeti sizin kaldırabileceğiniz ölçüde değil. Ne yapılıyor? Transformatörlerle, şunlarla, bunlarla çok az hale getiriliyor. Bizim cep telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı kullanılabilir hale getiriyor. O biz de keyifle ne yapıyoruz? Ondan faydalanıyoruz. Bunu ancak neyle anlayabiliyoruz? Mesela pile indirgenmiş bir halini düşünün. Dilimizle dokunduğumuzda ancak o elektriği anlıyoruz. Aa, bunda elektrik var. Senin faydalanabileceğin kısım o. Senin algılayabileceğin kısım da o. Eğer 220'yi diline değdir ne olur? Yani bizim dünyada kaldırabileceğimiz çok düşük voltajlılar bize veriliyor. Şimdi 220'yi anladınız değil mi? Bir de Keban Barajı'ndaki şeyi anlayın. Yani Allah'ın cemal esmasından bahsediyorum. Direkt olarak tecelli etse burada biz dayanamayız, parçalanırız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cennet kadınlarından birinin diyor, ışıklarından birisi dünyaya yansınsa diyor, yer ve gök arası aydınlanır diyor. Yani Allah'ın cemal esmasının tecelli ettiği bir unsurun yansımasının küçük bir kısmı yansırsa ancak böyle oluyor. Bu tarafta nasıl kaldıracaksın? İşte azaltılmış, çok azaltılmış, çok çok latif hale getirilmiş kısmıyla burada var. Var, niye var? Çünkü Allah-u Teala'nın 99 esmasının tecellileri bu tarafta da var. Dolayısıyla olması gerek zaten. İkram-ı ilahi olarak olması gerekir var. Ama bizim algıladığımız çok azı. Mesela en çok nerede kadar tecelli ediyor biliyor musunuz dünyada cemal esması? Kadında. Niye öyle yaptınız? Yani herkes kadının yüzüne bakıyor, kadına bakıyor şeyinden. Yanlışıyla söylemiyorum, doğrusuyla söylüyorum. Allah-u Teala cemal esmasını en çok kadında tecelli ettirmiş. Erkekte de var. Ama kadında çok fazla. Bir ara onu açıklamıştık, şimdi uzun tutar. Kadında XX kromozonu var, erkekte XY kromozonu var. Kadında iki tane X var. X kare yani. Erkekte yok mu? Var. Ama bir tane. Ama kadında da Y yok. Kadında o cemal esmasını tecellisi o kadar fazla ki kadına tesettür emri var. O güzelliğini herkese gösterme diyor. Sadece ehline. Helal oranına. Kadınlar bunu bilse var ya kimseye göstermezler. Sosyal olarak değerlendiriyorlar olayı. Dini bile değil, bakın konuştuklarımız hikmeti. Ama o cemalin cennetteki versiyonunu düşün. İşte biraz sonra gelecek iri gözlü huriler diyor, eşlerine bakıp duran diyor huriler diyor. Bunun da ötesinde, hadi oradan girdik madem maksimumda girelim. Allah'ın cemalini düşünün. bu tarafta en güzel kadın ne kadar olabilir? Cennet güzelliklerinin yanında hiçbir şeymiş. Tahayyül bile edemiyorsun o güzelliği. Ama yine de kaynak cemal. İşte cennet bunun anlaşıldığı yer olacakmış. Bu tarafta anlayamıyoruz. Parantez içinde söyleyip geçeceğim. Sadece mutmain olmuş nefis anlayabiliyor. O da zaten gir cennete deniliyor. Mutmain nefis seviyesine girilmeden o Fecir suresindeki giremiyorsun. Hiç mi giremeyecek insanlar? İşte ahiretteki sahneler onunla ilgili. Şefaat bununla ilgili. Orada o hale getirileceksin bu tarafta. Bu tarafta mutmain nefis haline getirirsen giriş şeyini elde ediyorsun Allah'ın izniyle. Getiremezsen de işte cızbız edilerek, anlayarak, idrak edilerek hesapta oluyorsun. İşte yani ölmeden evvel öldünüz diyor ya Allah'ın Resulü, bununla ilgili bir şey. Girdiğin takdirde mutmain nefis olarak orada anlayacaksın onları. Şimdi şöyle deniyor. Oh, yan gelip yatacağız. Cennette şunlar olacak bunlar. Amenle doğru. Rabbim nuzulen ikram ediyor. Fakat ezan okunuyor. Onu işte iyi oldu. Böyle reklamlar gibi doluyor. Haftaya bunu açıklarız inşallah. Orada o nimetleri yaşamakla beraber verilen her nimette Allah'ın cemal esmasının yansımalarını bizzat müşahit olarak onlar tadılıyor. Meyve yiyorsun, meyvede Allah'ın cemaline götüren, Allah'a götüren bir unsur var. İşte haftaya açıklayacağız. Şarap içiriliyor, bu taraftaki şaraftan değil, içtiğin zaman Allah aşkı geliyor. Huri'yi görüyorsun, Huri'deki Allah'ı görüyorsun, Allah'ın yansımasını görüyorsun. Allah sohbet ediyorsun karşılıklı sohbetler içerisinde, orada Allah'ın ilminin aşkı geliyor. Sadece bu taraftaki gibi zevk eğlence değil. O da var ama içi dolu. Çok vasıflı bir nimetler. İşte hani cenneti yani bu gözle bir değerlendirip ondan sonra şey yapalım dedim. Gerçekten fark oluşturuyor. O zaman bu taraftaki nimetlere farklı gözle bakıyorsun. Bu taraftaki haz aldığın şeylere, lezzet aldığın şeylere, güzel olarak gördüğün şeylere artık Allah'tan bakma şansını elde ediyorsun. Öbür türlü aleni bir tat, hatta Allah'tan uzak, sanki Allah ayrı, haşa, o nimetler ayrı gibi oluyor. Bunlar bizim, Kur'an ayetleri işte bize hidayet, ufkumuzu açıyor, idrakımızı açıyor, anlayış değerimizi açıyor. Daha bu dünyadayken bu nimetleri Allahi olarak bakma imkanını veriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala bu anlamda bize cenneti vermiş dünyada. Bu gözle baktığın takdirde. Ahirette de inşallah Allah nasip ederse Allah'ın muhlas kullarından, kendisine seçtiği ve yakınlaştırdığı kullardan olursak bunun olma ikramıyla karşılaşacağız inşallah. Allah-u Teala bize bunun yolunu kolaylaştırsın. Öyle ikram edilen kullarından eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. El Fatiha.